Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, program yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmen Ali İhsan Yıldız'la birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizler umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, insanın hayatında gerçekleştirebileceği en önemli faaliyet eğitimdir. Peygamberler bunun için gönderilmiş, kitaplar bunun için indirilmiştir. Dinimizde beşikten mezara kadar ilim tahsil etmemiz, ilim en uzak diyarlarda bile olsa gidip onu öğrenmemiz tavsiye edilmiştir. Yüce kitabımız Kur'an'da hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurularak ilim sahiplerinin bilgisizlerden üstün olduğu bildirilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, çocuğun eğitimi sadece onu okula göndermekle yerine getirilemeyecek kadar ciddi bir konudur. Dinimiz İslam'a göre çocukların bedenen, zihnen ve ruhen olgunlaşmaları için gerekli ortamın hazırlanması ve onları en iyi şekilde eğitme sorumluluğu öncelikle anne ve babaya aittir. Dolayısıyla çocuk eğitiminin temelini anne ve babanın çocuklara örnek olmalarının oluşturduğunu özellikle ifade etmek isterim. Geliniz yavrularımızı ilim ve imandan, irfandan mahrum bırakmayalım. Onların aydınlık dünyalarını bütün insani ve dini değerlerin kaynağı ve sevginin merkezi kılalım. Onları Kur'an'la buluşturmayı da asla ihmal etmeyelim. Değerli dinleyicilerimiz, 24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olması sebebiyle biz de birkaç gün önceden de olsa bugünkü konumuzu eğitime ayırdık. Programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Hocamız bugün Bakara suresi 285 ve 286. ayetleri yani Amine Resulü'yü okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Âmene r-Rasûlü bimâ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz bir gün Mescid-i Nebi'ye geldiğinde orada halkı olmuş iki grupla karşılaşır. Birisinde Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar, diğerinde ilim öğretiliyor. Sevgi ve rahmet dolu bakışlarıyla onlara ilgi gösteren Peygamber Efendimiz, her biri hayır üzeredir. Şunlar Kur'an okuyor ve Allah'a dua ediyor. Allah dilerse onlara verir, dilerse vermez. Bunlar da ilim öğreniyorlar ve ilim öğretiyorlar. Ben de muallim, öğretmen, eğitimci olarak gönderildim buyurdu ve ilimle meşgul olanların halkasına katıldı. Değerli dostlar, İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Peygamber Efendimiz böyle buyurmaktadır. Eğitim ve öğretimin dönüştüren, değiştiren, geliştiren ve geleceğe hazırlayan özelliğine dikkat çeken Peygamber Efendimiz, kadın erkek bütün Müslümanları ilme teşvik ederdi. Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah'ın kitabını okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen kimselerin üzerine sekinet iner. Onları ilahi rahmet bürür. Etrafını melekler sarar. Ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar, över buyururdu Peygamber Efendimiz. Kendisinden tavsiye isteyen insanların her birinin durumunu, anlayış ve seviyesini, ruh halini ve ihtiyacını dikkate alarak muamelede bulunurdu Peygamberimiz. Hazreti Ayşe bu durumu Allah Resulü insanların durumlarını göz önünde bulundurmamızı isterdi sözleriyle açıklıyordu. Hazreti Ali de insanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyin buyurarak her bilginin her topluluğa, herkese söylenmesinin zihni kargaşaya sebep olabileceğine işaret ediyordu. Değerli dostlar, bugünkü konumuz eğitim ve konuyu Peygamber Efendimizin eğitim metodu üzerinden ele almaya gayret ediyoruz. İnsanları eğitirken, onlara bir şeyler öğretirken kolaylık göstermek Hazreti Peygamber'in belirgin özelliklerinden birisiydi. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tunaffiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin ifadeleri Peygamber Efendimizin eğitimdeki yaklaşımını çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Peygamber Efendimizin eğitim metodunda muhataba yumuşak davranmak esastı. Mütebessim çehreli, güler yüzlü, tatlı dil ve güzel üslubuyla muhatabı üzerinde hep olumlu izler bırakırdı Peygamberimiz. Bu konuda Ali İmran Suresi 159. ayette bu ayeti hiçbirimizin unutmaması, özellikle eğitimcilerin unutmaması, anne babaların unutmaması gerekiyor. Ali İmran Suresi 159. ayet. Allah'tan buyuruyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben. Allah'tan bir rahmet ve lütuf ile sen onlara yumuşak davrandın. Allah'ın lütfuyla yumuşak davrandın. Şayet kaba, katı yürekli ve sert tabiatlı olsaydın hiç şüphesiz onlar etrafından dağılıp giderlerdi buyuruluyordu Ali İmran Suresi 159. ayette. Öyleyse yumuşaklıkla muamele eğitimde hepimiz için en önemli kural olmalı. Bakınız, Huneyn gazvesi sonrası Hazreti Peygamber ganimet taksim ettikten sonra bir adam yapılan taksimatın adil olmadığını ve Allah rızasının gözetilmediğini söylemişti. Kime söylüyor? Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'i adaletsizlikle itham ediyordu. Onun bu sözleri Peygamber Efendimiz'e ulaşınca Efendimiz Allah ve Resulü adaletli olmazsa kim olabilir? Allah Musa'ya rahmet eylesin. O bundan daha çok eziyet görmüştü fakat sabretti demekle yetinmişti. Rahmet elçisinin bırakın insanlara yumuşak davranmayı, hayvanlara da aynı şekilde davrandığını görmekteyiz. Bir gün Hazreti Ayşe hırçın bir deveye binmiş ve hayvanı sakinleştirmek için sert bir şekilde yularını ileri geri çekmeye başlamıştı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz yumuşak davran. Çünkü yumuşaklık bulunduğu şeyi güzelleştirir. Yumuşaklık bulunduğu şeyi güzelleştirir. Yumuşaklığın olmaması ise o şeyi çirkinleştirir buyurarak bineğine iyi davranmasını öğütlemişti annemize. Hazreti Peygamber'in eğitim metotlarından biri de öncelikle konuya dikkat çekmesiydi. Önce anlatacağı konuya dikkat çekiyor, sonra anlatıyordu. O muhatabını uyarmak, onun ilgi ve merakını artırmak için farklı şekillerde sorular sorarak önce anlatılacağı konuya dikkat çekerdi. Kevser suresi nazil olduktan sonra mesela Bismillahirrahmanirrahim diyerek okumaya başladı ve sureyi bitirdi. İnna atayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebter. Peygamber Efendimiz sureyi okuyor, sonra Kevser nedir bilir misiniz diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Rabbimin bana vaat ettiği cennette bir nehirdir buyurdu Kevser. Buna benzer sorular sorarak ashabının dikkatini çekiyordu sıklıkla, bir şey anlatmadan evvel Peygamber Efendimiz. Bir probleme alternatifini göstererek çözüm yolu bulmak Hazreti Peygamber tarafından uygulanan bir başka yöntemdi. Bu temelde Rafi El Gıfari'nin anlattıkları eğitim metodu olarak oldukça dikkat çekicidir. Diyor ki Rafi El Gıfari, ben henüz çocukken hurma ağacı taşlıyordum. Yakalayıp Resulullah'a götürdüler. Bana yavrucuğum hurmayı niçin taşladın diye sordu. Ben karnım açtı yemek için diye cevap verince Resulullah, yavrum hurmayı taşlama, ağaçları taşlama, altına düşenlerden ye dedi. Başımı okşadı ve Allah'ım bu çocuğun karnını doyur diye dua etti. Öyle görünüyor ki korku ve telaş içinde kolundan tutulup götürülen çocuğun cezalandırılması bekleniyordu. Oysa Peygamber Efendimizin yavrucuğum hitabıyla kurduğu şefkat dolu duygusal iletişim karşısında çocuk, karnım açtı yemek için taşladım diyerek samimi itirafta bulunmuştu. Başı okşanan ve Allah'ım karnını doyur duasına mazhar olan çocuk, Resul-i Ekrem'den aldığı manevi haz ve heyecanı bir ömür boyu hissedecek ve onu hep güzel duygularla hatırlayacaktı. Hazreti Peygamber bazen bir konuyu herkesin anlayabileceği bir örnekle tasvir ederek anlatırdı. Temsil adı verilen bu yöntem, soyut olan şey somut olana benzetilerek, zihnin daha kolay kavramasına yardımcı oluyordu. Mesela risaleti kabul edenlerle etmeyenleri şöyle bir örnekle tasvir etmişti, anlatmıştı Peygamberimiz. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilmin misali bir bölgeye düşen yağmura benzer. Oranın bir kısmının toprağı iyi olduğu için yağmuru kabul eder ve birçok ot ve bitki yetiştirir. Bir kısmı da kıraç olduğu için yağmur suyunu tutar ve Allah onları ondan faydalandırır. Kendileri içtikleri gibi tarlalarını ve hayvanlarını da sularlar. Bir kısmı ise kurak bölgelere düşmüştür ki oralar ne su tutar ne bitki yetiştirir. İşte Allah'ın dinini kavrayıp beni gönderdiği ilimden yararlanan, onu öğrenen ve öğreten kimsenin misaliyle bundan hiç yararlanmayan, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin örneği de böyledir buyuruyordu Peygamber Efendimiz. Rabbim bizi hidayetten mahrum etmesin. Son nefesimizde bizi imanlı kılsın inşallah. Amin, amin. İnanç, amel ve ahlak konularına dair Peygamber Efendimiz tarafından anlatılan kıssalar da Müslümanların eğitiminde son derece önemli bir tesir oluşturuyordu değerli dinleyicilerimiz. Çünkü kıssa anlatımı muhatabın ilgisini çeken, dinlendiren, özendiren, hatta onu büyüleyen bir yöntemdi. Kendi mesleğimden bilirim. Bir saat konuşursunuz, insanlar anlattığınız hikayeyi hatırlarlar. Peygamber Efendimiz de böyle yapardı. Geçmiş nesillerden iyi ve kötünün örnekleri verilerek anlatılan, iyiliğe teşvik edici veya kötülükten caydırıcı bu kıssalarda dini ve ahlaki mesajlar mükemmel bir uyumla yerleştirilir. Eski kavimlerin yaşadıkları iyi ve kötü olaylar edebi sanat ve tasvirlerle anlatılırdı. Onlar gibi davrananların aynı akıbete uğrayacakları vurgusu yapılarak hitap edilen kitlenin anlatılanlardan ibret ve ders alması hedeflenirdi böylece. O halde bu kıssayı anlat ki belki düşünürler. Araf 176. ayeti de bir yöntem olarak kıssalarla eğitimin önemsenmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Çünkü his ve heyecan uyandıran, düşündüren, geçmişten ibret almaya sağlayan kıssalar, yüce değerlerin zor ve çetrefil konuların anlaşılmasında etkili bir vasıtadır. Zira somut örnekler vererek, tasvir, teşbih ve temsil gibi edebi sanatlar kullanarak bir konuyu anlatmak, muhatap için eğitici bir değer taşıyor ve manevi bir destek sağlıyordu. Ayrıca kıssalar, felaket ve sıkıntılara karşı insanın dayanma gücünü artırmakta, dua, teselli, sabır ve tevekkül mesajlarıyla benzer problemler yaşayan kişileri motive etmektedir. İşte bu sebeple çocuklar ve gençler başta olmak üzere sahabe, Hazreti Peygamber'in anlattığı kıssaları büyük bir dikkat ve heyecanla dinlerdi. Örneğin hapsettiği bir kedinin ölümüne sebep olduğundan cehenneme giren, hapsettiği bir kedinin ölümüne sebep olduğundan cehenneme giren ve azap gören bir kadının hali, ki bu Müslim ve Nesai'de geçmektedir bu hadis-i şerif, ve susuzluktan nemli toprağı yalayan köpeğin, susuzluğunu kuyudan çıkardığı su ile gideren ve bu davranışı sebebiyle de Allah'ın hoşnutluğunu kazanıp günahları bağışlanan bir adamın durumu, Hazreti Peygamber'in anlattığı kıssalardan bazılarıdır. Bir adam var, günahkar, insanlar tarafından kötü biliniyor ama adam susuzluk çeken ve nemli bir toprağı yalayarak susuzluğunu gidermek isteyen köpeğe kuyudan su çıkararak onun susuzluğunu gideriyor ve bu sebeple o ona merhamet ettiği için Allah tarafından bağışlanıyor. Peygamber Efendimizin anlattığı olayda Müslim ve Buhari isimli hadis kitaplarında geçmektedir bu. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz eğitim metodunun gereği olarak her muhatabına ayrı bir değer verirdi. Onunla muhatap olan herkes kendisinin daha çok değer verildiğini düşünürdü. Bir gün Abdullah bin Abbas Resulullah'ın terkisine binmiş yolculuk yaparken Hazreti Peygamber'in onunla sohbeti şu cümlelerle sona ermişti. Şunu iyi bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda sağlamaya çalışsalar, Allah'ın sana takdir ettiği kadar fayda sağlayabilirler. Onlar sana zarar vermek üzere bir araya gelse, Allah'ın sana takdir ettiği kadar zarar verebilirler buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Sohbetimizin başında ifade ettiğimiz gibi, Peygamberimiz bazen yavrucuğum ifadesiyle çocuğun duygu dünyasına hitap ediyor, dikkatini topluyor ve söylediklerinin iyi bellenmesini, iyi öğrenmesini sağlıyordu. Enes bin Malik, Resulullah bana, yavrucuğum, hiç kimseye kin ve düşmanlığın olmadığı halde sabahlama ve akşamlama imkanın varsa bunu yap. Enes bin Malik'e diyor ki Resulullah, yavrucuğum, hiç kimseye kin ve düşmanlığın olmadığı halde sabahlama ve akşamlama imkanın varsa bunu yap dedi. Sonra kimseye düşmanlık yapmaksızın ve kin beslemeksizin günü geçirmeye gayret et. Düşmansız ve kin taşımaksızın geceye başla tavsiyesinde bulunuyordu. Sonra da şöyle buyuruyordu Peygamber Efendimiz, yavrucuğum, bu benim sünnetimdir. Kin beslemeksizin yaşamak. Benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi hayata geçirirse gerçekten beni hayata ihya etmiş olur. Beni ihya eden kimse de benimle birlikte cennette olur buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Rabbim hepimize nasip eylesin. Sahabe efendilerimiz de hayatlarında onun uygulamalarını her zaman gözetmiş ve buna göre hareket etmişlerdi. Örneğin bir adam Abdullah bin Mesud'a gelerek senin her gün konuşup bize vaaz vermenizi istiyoruz deyince o sizi usandırırım endişesiyle bunu yapmıyorum diyordu. Bu sebeple ben vaaz için sizin uygun zamanlarınızı gözetiyorum. Çünkü Resulullah bıkkınlık vermesinden endişe ederek bize belli günlerinde vaaz ederdi. Her gün konuşmazdı demiş ve Peygamber Efendimizin sünnetine göre hareket ettiğini belirtmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz eğitim faaliyetlerinde beden dilini de kullanırdı. Çünkü yumuşak, içten ve dokunaklı bir ses tonu ve anlamlı jest ve mimikler karşımızdakinin ruh dünyasını ve fizik varlığını harekete geçiren önemli etkenlerdir. Örneğin Peygamber Efendimiz mümin, mümin için adeta birbirini destekleyen bir bina gibidir derken parmaklarını birbirine kenetlemişti. Müslümanların kardeş olduklarından ve birbirleri üzerindeki hak ve dokunulmazlıklarından bahsederken sözü takvaya getiren Allah Resulü takvanın kalbi bir tavır olduğunu belirtmek üzere 3 defa takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır buyurmuş ve o esnada eliyle de kalbini işaret etmişti. Yine işaret parmağıyla orta parmağını birleştirerek işaret parmağıyla orta parmağını birleştiriyor Peygamber Efendimiz. Yetimi himaye eden kişinin cennette kendisine ne denli yakın olacağını göstermek üzere parmaklarından yararlanıyordu. Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, kalplerinize bakar hadisini okuduktan sonra aynı şekilde parmaklarıyla göğsüne işaret ediyordu. Peygamber Efendimiz anlatacağı konuların daha iyi anlaşılması ve öğrenilmesi için zaman zaman şekiller çizer, benzetmeler yapardı. Bir gün düz bir çizgi çizdi ve bu Allah'ın yoludur buyurdu. Ardından bunun sağından solundan bazı çizgiler çizdi. Sonra bunlar bir takım yollardır dedi. Sonra da şu ayet okudu. Şüphesiz ki emrettiğim bu yol benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka aykırı yollara tabi olmayın. Sonra o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır buyurmuştu. Bazı durumlarda anlattıklarının daha iyi anlaşılıp kavranabilmesi için bizatihi uygulayarak anlatırdı Peygamber Efendimiz. Bir gün bir bedevi Resulullah'ın yanına gelerek abdestin nasıl alacağını sorunca Peygamber Efendimiz abdest uzuvlarını üçer defa yıkayarak ona abdest almayı gösterdi ve sonra da abdest budur, abdest böyle alınır buyurdu. Bizzat uygulamalı olarak göstermek suretiyle. Değerli dostlar, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uymayan kişileri zaman zaman ikaz ettiği de oluyordu. Bir gün sahabilerden birisi, ya Resulallah, falan kişi namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki namazı terk edecek gibi oluyorum dedi. Hadisi rivayet eden Abdullah bin Mesud, Hazreti Peygamber'e o güne kadar şahit olmadığı bir kızgınlık içerisinde, ey insanlar, sizler nefret ettiriyorsunuz. Her kim insanlara namaz kıldırırsa namazı hafifletsin. Çünkü cemaatin içinde hasta olanlar, zayıf olanlar ve iş güç sahibi olanlar var buyurmuştu. Yine Allah Resulü zor seferlerinden birisi olan Tebük seferi için Müslümanların hazırlık yapmalarını istemiş. Ancak 3 sahabi bu sefere herhangi bir mazeretleri bulunmamasına rağmen, katılmamışlardı. İnanç ve ibadet noktasında bir ihmalleri olmayan bu sahabilerin zor günde sefere katılmamalarına Hazreti Peygamber çok üzülmüştü. Sefer dönüşünde Allah'ın emri gelinceye kadar hiç kimsenin bu insanlarla konuşmamasını istemişti. Onların yaptıkları hatayı anlayıp pişman olmalarından ancak 50 gün sonra Allah Resulü onlarla konuşmaya başlamıştı. Bundan da çok net bir şekilde anlaşılmaktadır ki Hazreti Peygamber temel konularda tavizkar birisi değildi. Çünkü böylesine hassas bir konuda taviz asla doğru bir şey değildi. Peygamber Efendimiz konuşması sırasında önemli gördüğü hususları tekrarlardı. Bazen de dikkatleri toplamak için cümleleri tekrarlardı. Bir gün burnu yerde sürünsün buyurarak söze başlamıştı. Ashab hemen meraklanmış, kimin ya Resulallah diye sormaktan kendilerini alamamışlardı. Bunun üzerine Allah Resulü yaşlı anne babasına veya birine yetişip de onlardan dolayı onlara hizmet ederek onların rızalarını alarak cennete girmeyenin buyurmuştu. Peygamber Efendimiz kadınların eğitimi için özel bir zaman ayırırdı. Bir gün bir kadın Resulullah'a gelerek, ya Resulallah, erkekler sizin sözlerinizi rahatça dinliyor. Bize de bir gün ayır. O gün sana gelelim de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretirsin dedi. Resulullah Efendimiz de şu gün toplanın buyurdu. Bunun üzerine kadınlar toplandılar. Peygamber Efendimiz onların yanına gelerek kendisine yeni gelen vahiyleri onlara öğretmişti. Saadet asrının kadınları mescidin kapıları kendilerine devamlı açık olmasına rağmen erkeklerin bulundukları yerlerde Resulullah'ın genele hitap eden vaaz ve hutbe ve sohbetleriyle yetinmeyerek müstakil bir günde daha özel bir eğitim istiyorlardı gördüğünüz gibi. Kadınlara özel olan bu eğitim programında meseleler doğudan Resul-i Ekrem'e soruluyor ve cevabı Peygamber Efendimiz'den alınıyordu. Bazen de kadınlar Hazreti Ayşe vasıtasıyla bilgi sahibi oluyorlardı. Hazreti Ayşe bu durumu şöyle anlatmaktadır. Ensar kadınları neyi kadınlar? Haya duyguları onların dinlerini sormalarına ve dinde derin anlayış sahibi olmalarına engel olmuyor. Neyi kadınlar onlar? Diyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber Medine'ye hicretten sonra düzenli ve sistemli bir eğitim öğretim kurumunu çok önemsiyordu. Mescid-i Nebi'ye bitişik yapılan ve Suffe adı verilen eğitim ocağında söz konusu ihtiyacı karşılamayı hedefliyordu. Kendilerini bu bilim ve irfan yuvasına adayan ve Ashab-ı Suffe diye bilinen sahabiler Hazreti Peygamber'in özel ilgisine mazhar oluyor. Burada bulunan eğitim gönüllülerinin bütün masrafları bizzat Hazreti Peygamber tarafından karşılanıyordu. İşte birçok hadis rivayet eden sahabilerden Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer ve Ebu Said el-Hudri burada yetişmişlerdi. Vali, komutan, hakim, öğretmen gibi kamu görevlileri genellikle bu eğitim kurumunda seçiliyorlardı. Ayrıca daha çok uzak yerlerde ikamet eden bazı sahabiler Resulullah'ı ziyaret ederler ve bir süre Suffe'de misafir olarak kalırlardı. Onlar günümüz kurs ve seminerlerini düşündüren bu kısa süreli eğitim programlarında dinin hükümlerini öğrenirler, evlerine döndüklerinde aile fertlerine ve yakınlarına öğrendiklerini öğretirlerdi. Malik bin Huveyris Suffe'de kalmalarıyla ilgili şu anekdotu aktarmaktadır. Resulullah'ın yanına gelmiştik. Bizler aşağı yukarı aynı yaşlarda delikanlılardık. 20 gün onun yanında kaldık. Resulullah Efendimiz çok merhametli ve çok şefkatliydi. Aileleri özlediğimizi anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de onları kendisine söyledik. Resulullah bize artık ailelerinizin yanına dönün, onlarla birlikte oturun, onlara dini öğretin. Namaz vakti gelince namaz kılmalarını söyleyin. Biriniz ezan okusun, yaşça en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz prensip olarak faydasız ilimden kaçınır, faydalı ilim isterdi. Onun en çok tekrarladığı ve hatırda tutulmasını arzu ettiği dua cümlelerinden birisi şöyleydi. Allah'ım, senden faydalı bir ilim, helal bir rızık, tarafından kabul gören bir amel istiyorum. Allah'ım, senden faydalı bir ilim, helal bir rızık, tarafından kabul gören bir amel istiyorum. O Allah'ım, doymayan nefisten, korkmayan kalpten, faydasız ilimden ve kabul olunmayadan duadan sana sığınırım diyerek faydasız bilgiden kaçınılması gerektiğini vurgulardı. Hazreti Peygamber'in bütün amacı insanlığa ilahi mesajı iletmekti. Gördüğünüz gibi o ilmin dahi faydasız olanından Allah'a sığınıyordu dualarında. İnsanın maddi manevi dünyasına katkı sağlayan ve pratik kıymet taşıyan faydalı bilgi canlı cansız bütün varlıklar için rahmet ve bereket kaynağı olurken faydasız bilgi hafızaya yüktür. Faydasız bilgi hafızaya yüktür. İşte bunu unutmamalıyız. Peygamber Efendimiz ilmin dahi faydalı olanını dilerdi Rabbimizden. Benim gençlik yıllarımda bir kimsenin uygun olmayan bir hareketi görüldüğünde bir de öğrenci olacaksın, okulda öğretilmedi mi türü ifadeler kullanıldığını hatırlarım. Üniversitelerde araştırmacı ve diplomat sıfatıyla 7-8 yıl kaldığım Avrupa ülkelerinde de okullarda öğrencilere günlük hayatla ilgili, günlük hayatla, insan haklarıyla, trafik kurallarıyla ve buna benzer insana hayatının her anında faydalı olabilecek, ona katkı sağlayacak eğitimin bugün de verildiğine bizzat şahit olmuşumdur. Bunu da bu vesileyle ifade etmek isterim. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Allah'ın ilmi insanlardan bir anda söküp almayacağını, alimlerin yok olacağını, sonuçta da insanların cahil kimselerle baş başa kalacaklarını, yeterli donanıma sahip olmayan bu kimselerin de insanları yanlışa sevk edeceğini beyan etmektedir. Rabbim böyle bir durumdan bizi muhafaza eylesin. Netice olarak beden, zihin, ruh ve duygu dünyası bakımından güçlü, sağlıklı ve dengeli bir neslin yetişmesi ve geleceğe hazırlanması kuşkusuz Hazreti Peygamber'in ahlak sistemine, onun eğitim ve öğretim yönetimine muhtaçtır. Hazreti Peygamber'in rehberliğinde, hadis ve sünnetlerinde kolaylık, pratiklik ve uygulanabilirlik esastır. Doğrusu, tabiatı ve yetişme tarzı ne olursa olsun, her insanın Kur'an-ı Kerim'in zengin ve canlı örneğini sergileyen ve ahlaki güzelleri tamamlamak için gönderilen, kutlu Nebi'den, Peygamber Efendimiz'den mutlaka alacağı numune-i imtisal haller, örnek tutum ve davranışlar olacaktır, olmalıdır. Rabbim bizleri de hissesine düşen payı alanlardan ve onunla amel edenlerden eylesin. Rabbim Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben bu vesileyle ülkemizdeki bütün öğretmenlerin gelecek hafta içerisinde kutlayacakları Öğretmenler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Fatih Koca ey dil diyecek ve ilahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Gözünü didarı gör, bu uykudan bir illallah, Allah Allah, Rahman Allah, Mannan Allah, illallah. Canana can vasıl olan, dil huslata nail ol. Canana can vasıl olan, her matlabın hasıl olup harın gülü gülzar olan, her matlabın hasıl olup harın
Allah Allah, Rahman Allah, Mannan Allah, illallah. Allah Allah, Rahman Allah, Mannan Allah, illallah.
Hasretle eylerim meyler, gör halime sahip kemal. Hasretle eylerim meyler, gör halime sahip kemal. Hulusiye göster cemal, şevk ile bir karar ola. Hulusiye göster cemal, şevk ile bir karar ola.
Allah Allah, Rahman Allah, Mannan Allah, illallah. Allah Allah, Rahman Allah, Mannan Allah, illallah.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz çok güncel bir soruyu yöneltiyor. Cuma geceleri bazı camilerde yapılan nikah tazelemenin hükmü nedir diyor. Anadolu'da yaygın bir uygulamadır bu. Camilerde yapılan nikah tazeleme. Değerli dinleyicilerimiz, dini hükümlere göre bir nikahın düşmesi için, yok olması için, nikahsızlık durumunun söz konusu olması için evlilik birliğini soruna erdiren durumlardan birinin meydana gelmesi gerekir. Böyle bir durum olmadığı sürece şartlarına uygun yapılan nikah ömür boyu geçerlidir ve nikah tazelemek de gerekli değildir. Halkımız arasında bazı camilerde cuma ve bayram günlerinde veya gecelerinde topluca yapılan nikah tazeleme diye bilinen uygulamanın dini bir dayanağı yoktur. Dini bir dayanağı söz konusu değildir. Diğer taraftan nikahtan ya tarafların ya bizzat ya da vekilleri aracılığıyla akdedilen bir sözleşme nikah. Taraflar nikah için söylenen sözlerin bilincinde olmalı ve ona göre davranmalı. Camilerde yapılan nikah tazeleme uygulamasında bunların hiçbirinin olmadığı da hesaba katılmalıdır. Mesela taraflardan birisi olan kadın veya kadının vekili o anda camide değildir. Dolayısıyla bu nikahın tazelenebilmesi de mümkün değildir. Zaten böyle bir şeye de ihtiyaç yoktur. Bunun dini bir dayanağı da söz konusu değildir. Bu soruyu bu şekilde cevapladıktan sonra bir başka soruya geçmek istiyorum. Kıblesinde hata tespit edilen camilerle ilgili ne yapmak gerekir diyor dinleyicimiz. Avrupa'da görev yaptığım yıllarda yaygın olarak tespit ettiğimiz bir hataydı bu. Kabe'yi görerek namaz kılanların doğrudan Kabe'ye, görmeden namaz kılanların ise Kabe istikametine yönelmeleri, istikbali kıble namazın farzlarından birisidir. İstikbali kıble, kıbleye yönelerek namaz kılmak. Uzaklardan Kabe'ye yöneliş ancak takribi yani yaklaşık olarak gerçekleşebilir. Bu yönelişte esas olan namaz kılanın yüzünün Kabe istikametinden tamamen sapmamış olmasıdır esas olan. Kabe veya Kabe'nin gökyüzüne doğru dikey doğrultusu kişinin yüz açısı içerisinde kaldığı sürece namaz kılan kıbleye yönelmiş sayılmaktadır. Buna göre namaz kılan kendisini Kabe'ye dik olarak bağlayan doğrudan sağa veya sola 45 dereceden daha fazla dönmediği takdirde bu yanılmanın yön yanılmasının 45 dereceden daha fazla olmaması halinde kıble istikametinden tamamen sapmış olmaz. Dolayısıyla da namazın sıhhatine engel teşkil etmez. Bununla birlikte namaz kılan kişi gücünün yettiği ölçüde Kabe istikametine tam isabet edecek şekilde yönelmeye çalışmalıdır. Daha önce kıble istikameti yanlış olarak yapılan camilere gelince bu camilerde kılınan namazlar öncesinde kılınan namazlar sahihtir, geçerlidir. Bu konuda kimse kuşkuya düşmemelidir. Niyetlerinizi sağlam tutunuz. Ancak kıble sapmaları en kısa zamanda ve mümkün olan en uygun yolla fitneye, ciddi ihtilaflara, ciddi anlaşmazlıklara sebep olmadan, vesile olmadan düzeltilmeye gayret edilmelidir. Yeni yapılacak camilerin mihraplarının Kabe istikametine yönelik olarak yapılmasına da azami önem gösterilmelidir. Bir başka soru var. Önemli, güncel bir soru. Koruyucu aile kapsamında himayeye alınan çocuklar için devletin ödediği paranın alınmasında dinen bir sakınca var mı diyor. Himayeye alınan çocuklar için devletin ödediği paranın alınmasında dinen bir sakınca var mı hocam diyor. Değerli dinleyicilerimiz, koruyucu aile programı uygulaması kapsamında himayeye alınan çocuklar için devletin ödeyeceği paranın çocuğa harcanması veya onun adına saklanması halinde koruyucu aile tarafından alınmasında dini açıdan hiçbir sakınca yoktur. Bununla birlikte himaye eden ailenin fakir olması durumunda çocuk için verilen paradan makul şekilde istifade etmesi de elbette caizdir. Bu söylediğimiz Nisa suresi 6. ayeti gereğidir. Dinimizde çocuğun anne baba ile olan nesep bağının koparılması onun duygu dünyasını yıkmak ve onu ruhen öldürmek sayılabileceğinden dolayı doğru bulunmamıştır. Bu sebeple çocuk Allah'ın emaneti olarak görülmeli. Bu emanete hakkıyla riayet için çaba ve gayret gösterilmeli. Parasızlık sebebiyle evlat verip çocuk gerçek anne baba şefkatinden mahrum, mümkün mertebe bırakılmamalı diyerek bu sorumuzu da bu şekilde cevaplamış oluyorum. Ve bugün cevaplayacağımız son soru, hocam diyor, başkasına ait bir markayı izinsiz kullanmak, bunun ticaretini yapmak, para kazanmak dinen caiz olur mu? Değerli dinleyicilerimiz, başkasının emeğinin gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış kul hakkı sorumluluğunu gerektirir. Bu sorumluluk ise söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe ve helallik alınmadıkça ortadan kalkmaz. İslam emeğe önem verir. Haksız kazanca karşı çıkar. Kur'an-ı Kerim'de insan için ancak çalıştığı vardır ve en leyse lil insani illa ma sa'a buyurulur. Hazreti Peygamber emeğinin hakkının verilmesini değişik hadislerle emeğin hakkının verilmesi gerektiğini değişik hadislerle ifade etmişlerdir. Bunlardan birinde hiç kimse elinin emeğiyle kazandığını yemekten daha hayırlı bir kazanç yememiştir buyurmaktadır. Allah'ın peygamberi Hazreti Davud da kendi eleğinin emeğini yerdi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu itibarla emek ve gayret sarf ederek toplum nezdinde itibar gören bir firmanın kendi markasının izinsiz olarak başkaları tarafından kullanılması kul hakkı ihlaline ve müşterilerin aldatılmasına sebep olacağından dolayı İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Ayrıca bu yolla haksız kazanç sağlamak da dinen caiz değildir. Din bunu doğru olarak görmez. Başkasının markasını bir başkası izinsiz olarak kullanamaz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Ali İhsan Yıldız'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hakan Aykut, aşkın ile aşıklar diyecek. Bu ilahiyle veda ediyoruz bugün sizlere. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.